Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün içsel yolculuğun peşinde yeni bir bölümle karşınızda. Evet, bugünkü konumuz içsel yolculuğun peşinde geçmişin yükünü bırakmak, affetmek ve hafiflemek. Evet, bugün bu konuyu Berna Tuncer bize anlatacak ve ben ilk soruyla başlamak istiyorum. Neden affetmek bu kadar zor? Neden kendi hatalarımızla barışmak bu kadar sancılı bir süreç? Bugün bu programımızda affetmenin ruhsal, zihinsel ve fiziksel boyutlarını konuşacağız. Evet Berna, güzel bir konu ama çok derin ve belki de hayatımızda gerçekleştirebildiğimiz en zor şeylerden biri, değil mi?
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün ele aldığımız konu gerçekten çok derin bir konu. Çünkü bence affetmek içsel yolculuğumuzdaki en büyük adımlardan bir tanesi. Ama bunun beraberinde tezat olan kısmı da şu ki çoğumuzun çok zorlandığı bir alan. Hele ki bunu herhangi bir problem yaşadığımız diğer insanlara karşı düşündüğümüzde affetmek bir nebze bile biraz daha kolayken işin en zor kısmı bence insanın kendiyle ilgili olan süreç. Yani kendi kendimize dair yaptıklarımız ve yapamadıklarımızla ilgili affetme süreci. Hakikaten bu biraz fazlaca derin ve bizi içsel yolculuk anlamında çok farklı noktaya götürebilecek bir konu.
O zaman önce affetmenin tanımını yapalım mı? Çünkü bence herkes çok farklı anlıyor affetmeyi. Affetmek tam olarak ne demek?
Affetmek, yaşadığımız, yaşanmış olan acı verici bir deneyimi ve beraberinde ona yüklediğimiz olumsuz duyguları serbest bırakmak demektir. Yani burada en çok dikkatimizi çeken şeylerden bir tanesi affetmenin unutmak olduğuyla karıştırıldığı. Çünkü affetmek unutmak değildir. Affetmek yaşanmış olanı değiştirmek hiç değildir. Tam tersine affetmek o olayı ve o hissettiğimiz duyguyu artık kontrolümüzde tutmamaya karar vermektir. Yani bir nevi affedememenin verdiği yükten kurtulmaya niyet etmektir.
Şunu hep söylüyorum. Birini affetmediğiniz zaman o karşınızdakini bu hiç umurunda olmayabilir bile. Ama o yükü siz taşıyorsunuz ve bir şeyi, bir yükü ne kadar uzun süre taşırsanız da size getireceği problemler o kadar çok artar.
Kesinlikle. Yani burada sırtımızda taşıdığımız yük sadece tek bir affedememeye bağlı yük değil ki. O kadar fazla yük taşıyoruz ki ve bunu kendi yaşam evrelerimiz içerisinde o sırt çantamıza her seferinde eklemiş olduğumuz bir yük, bir diğerini çıkarmadığımız sürece artarak bu yolculuk sürecinde bizim sırtımızda devam ediyor. Her seferinde farklı bir yük, üzerine eklenen bir yük daha derken ve biz bu sırt çantasını ömür boyu taşır hale geliyoruz. Bu tabii bunların içerisinde affedememek ya da affedememenin verdiği duyguları taşımak çok majör olanlarından bir tanesi ama gerçekten bunu uzun vadede taşımanın ruhsal, zihinsel, bedensel olarak çok çok farklı etkilerine maruz kalabiliyoruz.
Bazen bunu biliyoruz ama yine de affetmek çok zor geliyor. Peki niye bu kadar zor geliyor?
Birinci sebep, insan beyninin doğal olarak acıyı hatırlama eğiliminde olması. Herhangi bir anda geçmişe yönelik bir zaman dilimini hatırlamaya çalıştığımızda genel olarak yaşadığımız olumsuz olaylar zihnimizde biraz daha ön planda karşımıza çıkar. Bunları daha fazla hatırlarız. Çünkü bu insan beyninin bir savunma mekanizmasıdır. Acıdan kaçınmak için onu tekrar tekrar hatırlayarak o acıdan ders çıkarmaya çalışırız. İkinci en önemli sebep ise gurur ve adalet duygumuzun devreye girmesi. Haksızlığa uğradığımızda affetmek sanki karşı tarafa bir hak veriyormuşuz gibi bir hisse yol açar. Ama buradaki asıl yanılgı affetmenin karşımızdakine değil, kendimize bir iyilik olduğunu fark edememektir. Yani biz herhangi bir durumda bir kişiyi, bir konuyu affettiğimiz zaman bunu karşı tarafa bir iyilik olarak algılıyoruz ama hiç alakası yok. Bu tamamen kendimize bir iyilik. Bunu öncelikle fark edebilmeliyiz. Bu affetmenin bu kadar zor gelmesine dair veya affetme konusundaki direncin temelde birkaç sebebi var aslında. Bunlardan ilki haksızlığa uğradığımızda affetmenin adaletsizlik olduğunu düşünüyoruz. Sanki affettiğimiz zaman o yapılan yanlışı kabul etmekmiş gibi algılıyoruz. İkincisi ise gerçekten bu Türk toplumunda da çok baskın olan bir his. Maalesef ki acının gücü. Çünkü travmatik deneyimlerin hepsi zihnimizde ve bedenimizde oldukça büyük bir yere sahip ve beynimizde, sinir sistemimizde tehlikeyi hatırlatarak bizi hayatta kalma döngüsünde tutmaya çalışıyor ve bizi korumaya çalışıyor. Bu da aslında sinir sistemine dair affetmemizi zorlaştıran en önemli sebeplerden bir tanesi oluyor. Bir de tabii bunların içerisinde gurur faktörü var. Çünkü incindiğimizde ve gururumuz yara aldığında affetmeyi bir yenilgi olarak algılıyoruz. Aslında bu yanılgı da yine maalesef bizi geçmişte tutan en büyük prangalardan bir tanesi.
Belki de içlerinde en fazla problem çıkarana, değil mi?
Evet, kesinlikle.
Gurur mevzusu. Bunu bana nasıl yapabilir? Bunu bana yapamaz.
Bu tamamen
hep
bizi
bu kelimeler
evet,
daha
içten
çok
içe çıkıyor. Kesinlikle tüketen bir soru.
Tabii şunu da düşünüyor olabilirler. Affetmek bir zayıflık gibi de gelebilir. Aslında öyle mi? Gerçekten hani affettiğimizde bir zayıflık mı göstermiş oluyoruz?
Bu soruya cevabım kesinlikle hayır. Çünkü bu tam aksine affetmek büyük bir içsel güç gerektirir. Affetmek yaralarımızı kabul etmek ve onlarla yüzleşmek demektir aynı zamanda. Ben bu yüzden affetmeyi kesinlikle bir zayıflık değil, kendine güven ve olgunluğun bir göstergesi olarak tanımlıyorum.
Aslında çok doğru söylüyorsun, çünkü bir olan o problem, işte kendini haksızlık yapılıyormuş gibi hissetmek vesaire gibi bir durumda bunun için çok ciddi bir içsel çalışma gerektirdiğini düşünüyorum affetmek için, değil mi?
Evet, yani hakikaten bu insanın kendisiyle çok fazlaca çalışması gereken bir konu. Dediğim gibi yani bu başkasına karşı olduğunda inanın ki kendimize olanla kıyasladığımız zaman çok daha kolay ama söz konusu kendimize geldiğinde bu gerçekten çok daha işin zor olan kısmı.
Niye kendimize bu kadar acımasızsız, daha az tolerans gösteriyoruz sizce?
Yani hepimiz için çok önemli bir nokta. Çünkü kendimizi affetmek çok zor. Sebebi de yaptığımız hatayı kendimize yakıştıramıyor olmamız. Burada ben bunu nasıl yapmış olabilirim diye sürekli bir sorgulama zihnimizin içerisinde dolanıyor. Ve tabii beraberinde bir de toplumsal baskılar var. Sürekli doğduğumuz andan bugüne kadar mükemmel olmamız gerektiğiyle telkin ediliyoruz ve hata yapmanın zayıflık olarak görüldüğü bir toplumda, bir aile ortamında, bir çevrede büyüyoruz. Aslında bence kendi hatalarımıza karşı acımasızca bu kadar yargılayıcı olmamızın temelinde de yatan bu mükemmelliyetçilik duygusu. Yani sürekli her şeyi mükemmel yapmak zorundaymışız algısında yatıyor bence.
İşte bu da birçok travmaya yol açıyor. Özellikle çocukluk çağında buna maruz kalmak ileriki hayatlarda birçok probleme yol açabiliyor. Bu zor bir durum gerçekten. Peki kendimizi nasıl affedebiliriz? Yani bu süreci bir şekilde değiştirebiliriz. Bunu nasıl başaracağız peki?
Tabii ki bu süreci değiştirmek, iyi yönde ilerletmek bizim elimizde ama öncelikle şunu bir kere kabul etmek lazım. Kendimizi yargılamadan, kendimizi olduğumuz gibi ve hatalarımızla kabul etmek en önemli nokta. Suçu ve sorumluluğu kabul etmek bir diğer önemli bir adım aslında ve ardından kendimize şu soruyu sormalıyız. Bu hatadan ne öğrendim? Bu gerçekten çok kıymetli bir soru çünkü hatalar farkındalık yaratmak için karşımıza çıkan en önemli öğretmenlerdir. Bu bağlamda bir de küçük bir ritüel önerim olacak. Herhangi bir konuda hata yaptığınızı düşündüğünüz zaman bir kağıda o hatayı ve o hatayı yaptığınızda hissettiğiniz duyguyu ve o hataya sizi sürükleyen duyguyu yazmanız. Sonra da bu kağıdı katlayıp yüksek sesle içinizden o duyguyu, o hissi, o hissetmiş olduğunuz kısmı seni serbest bırakıyorum ve bu yükü taşımak zorunda değilim diyerek o kağıdı yakmak ve suya bırakmak. Biraz manevi bir çalışma ama gerçekten de insanı o yapmış olduğu hatayı düşündüğü kısımdan ve o hatadan özgürleştiren ve o yükü üzerinizden bir nebze de olsa hafifletebilecek bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bunu çok sıklıkla kullanıyorum. Belki bu noktada yine farklı bir örnek verebilirim. Mesela çocukluktan itibaren bizler belki hatalarımızla barışık olmaya çok fazla teşvik edilmedik. Yine burada kendime dair bir örnek vermek istiyorum. Şimdi geçenlerde oğlum gelip bana bir sınav olduğunu ve bu sınavda normalde işte çok fazla hata yapmaya toleransının olmadığını ama işte 20 tane sorudan örnek veriyorum. 3 tane yanlışının olduğunu söyledi ama halbuki çok çok basit yanlışlar ve dikkatsizliğe bağlı yanlışlar olduğunu söyledi. Biz o gün onunla şimdi buna ne kadar içselleştirdiğini fark ettim ve ilk yaptığımız şey ona çok enteresan geldi ama bunu küçüklüğünden beri yapıyoruz. Bir hata yaptığında bunu kutluyoruz. Gerçekten hani anne oğul olarak bir yere çıkıp bir dışarıya çıkıp herhangi bir ortamda onun yapmış olduğu hatayı bildiğiniz bir kutlama ritüeli şeklinde. Hatalarımızı da seviyoruz, hatalarımızla kendimizi kabul ediyoruz şeklinde bu tarz bir ritüele dönüştürdük. Ama örnek veriyorum, yine kendine dair bir şeyi çok mükemmel yaptığını söylediğinde, evet bu da bir kutlama sebebi, ama bir hata olduğunu düşündüğünde ve bundan dolayı suçluluk hissettiğinde, ben gerçekten bunu çok daha baskılı bir şekilde vurguluyorum. Yani hata yaptığımızda bu bizim için çok büyük bir gelişme adımı. Biz ne zaman ki bu yaptığımız hatalarla kendimizi kabul etmeyi öğrenirsek, bunlardan bir ders çıkararak bir sonrakinde çok daha farklı bir kişi olarak kendimizi yenileyerek yola devam edeceğimizi söylüyorum ve ben gerçekten bunun çok etkili olduğunu düşünüyorum. En azından kendi adıma küçüklüğümde bu şekilde bir ritüelim hiç olmadı, ama en azından bu farkındalık seviyesiyle yetişen çocukların olması biz ebeveynler olarak gerçekten bizlere bağlı ve önemli ve kıymetli bir nokta bence.
Şimdi bunu söylediğinde direkt şöyle bir anıma gittim ben. Eminim birçok genç kız bunu yaşamıştır. İşte ilk adet olduklarında anneler ya da en azından benim etrafımda gördüğüm, bizde öyleydi. Anne bir tokat atar kızına. Şimdi düşünsenize ne kadar büyük bir ceza. Yani
çok büyük
adet
bir
oluyorsun ve
evet.
Bir tokat yiyorsun. Şimdi düşünün, bütün kadınlar için bu şekilde hayatına devam ettiğinde hem dişil tarafını kabul etmek istemeyecek. Çünkü bunun bir hata olduğunu orada veriyorsun sen ona.
Evet, aslında bir, çok normal fizyolojik bir süreci.
Aynen öyle.
Sinir sistemine bambaşka bir şekilde kodlamış oluyoruz.
Ve ondan sonra da o kişinin kendi hayatı içerisinde kadın rolünü nasıl benimseyeceği, o rol içerisinde nasıl hayatını sürdüreceği çok ciddi bir sıkıntıya yol açılabilir. Yani o yüzden affetmek vesaireyle çok ilgisi olmasa da aslında yaptığımız ve bulunduğumuz davranışlar, o toplum içerisindeki o gelenek, görenek vesairelerin de bazen ne kadar olumsuz sonuçlar doğuracağı da ortada.
Kesinlikle. Yani bazen hiç hafızamızda tutmadığımızı düşündüğümüz olaylar bile üzerimizde çok farklı farklı yüklere sebep olabiliyor.
O yüzden mesela bu da benim bir kırgınlığımmış. Şimdi onu fark ediyorum. Geçmişte
evet.
Yaşadığım. Evet, o zaman bu kırgınlıkları affetmek için geçmişte yaşadığımız, bizi etkileyen, hayatımızda bir takım etkileri olan bu durumları affetmek için nasıl bir yol izleyebiliriz?
Geçmişte yaşadığımız kırgınlıkları affedebilmek için önce empati kurmayı öğrenmek çok önemli. Ama burada tabii ki empati ve sempatiyi karıştırmamak gerek. Bizler olumsuz duyguları ya da biri bize olumsuz bir şey anlattığında bunu sünger gibi çekmeye çok eğilimli olan varlıklarız. Yani o gün güne çok iyi bir şekilde başlayıp sonrasında bir arkadaşımızın yaşadığı olumsuz bir olay, bu empati yeteneğinin sempatiye dönüşmesinden dolayı bunu çok içselleştirmemize sebep olabiliyor. Ama bu noktada gerçekten sağlıklı empati kurmayı öğrenmek çok önemli ve karşımızdaki insanın o anki koşullarını, farkındalığını ve motivasyonlarını anlamaya çalışmak da yine aynı şekilde o kırgınlıkları affetmek doğrultusunda bizi yumuşatabilir. Bir diğer önemli nokta da duygularımızı bastırmamak. Çünkü kırgınlık hissetmek, öfke hissetmek çok çok çok normal duygular ve bu duyguları kabul etmek, bastırmak yerine onlarla yüzleşmek, affetmeyi her zaman çok kolaylaştıran bir süreç. Yani hiçbir zaman bunları kendi içimizde bastırmamak, empati kurmayı bir ön planda tutan bir yaşam biçimi benimsemek ve beraberinde de gerçekten hissettiğimiz tüm duyguları sağlıklı bir şekilde sağaltma yolunu tercih etmek.
Bu önemli, çünkü hissettiğimiz duyguları karşımızda ifade edemediğimiz zaman da bu da yine içsel bir yüke dönüşüyor. Hep şey söylerler, sağlıklı bir şekilde duygularınızı ifade edin. Öfke hissediyorsanız da bunu sağlıklı bir şekilde dile getirin ve o duyguyu içinizden sağaltın diyorlar. Gerçekten bence de çok önemli. Hala içimde bir öfke hissediyorsam, işte affettim ama işte hala öfkem var diyorsa bir kişi, o zaman bu durumda ne yapabiliriz?
Bu affetmenin aşamalarında çok doğal bir durum. Çünkü affetmek bir süreç. Yani öyle bir saatte ya da bir saniyeyle affettim diyerek gerçekleşebilecek bir durum değil. Çünkü eğer böyle bir şey söylüyorsak, yani affettim ama içimde hala öfke var diyorsak, o hissedilen öfke henüz içsel olarak tam anlamıyla serbest kalmadığını gösterir. Yani sağlıklı bir şekilde o öfkeyi tam anlamıyla sağaltamadığımızı gösterir. Bu noktada affetmek için tekrar tekrar niyet etmek çok önemlidir. Çünkü affetmeyi istemek, buna niyet etmek bile çok önemli bir adım. Yani affetmeye dair niyeti tekrar tekrar hatırlamak ve duyguları bastırmadan ifade etmek için kendimize teşvik etmek bu noktada bize yol gösterici ve yardımcı olabilir.
burada affettim demek o kişiyle can ciğer kuzu sarması olacağının anlamına gelmiyor tabii ki.
Elbette.
Sonuçta belli bir mesafe ve bir sınır olabilir ama önemli olan orada o duyguyu boşaltmak.
Evet.
Ya da o duygu yükünden kurtulmak, değil mi? Peki bazen insanlar şöyle de olabiliyor. İşte bir kişiyi defalarca affetmek zorunda kalabiliyor. Yani çünkü fark ediyor ki affettim diyor. Ama sonra fark ediyor ki o öfke hala devam ediyor. Sonra tekrar bir affetme ritüeli. Ve aslında oradan kurtulamıyor. Şimdi böyle bir döngüde olan bir kişi için ne yapabiliriz?
Ya da yani değil mi? Aynı kişiyi tekrar tekrar affetmek doğru mu diyoruz aslında? Bu çok ince bir çizgi. Çünkü affetmek demek sınır koymamak demek değildir. Birini affetmek onun zarar verici davranışlarını kabul etmek zorunda olduğumuz anlamına da gelmez. Affettikten sonra kendimizi koruyacak sınırları belirlemek affetme sürecinin de çok sağlıklı bir parçasıdır. Ve bunu tekrar tekrar yapmaya başladığımızı fark ediyorsak, yani bir kişiyi sürekli affediyorsak, bence bu konuda artık sınırlarımızı gözden geçirme vakti geldiğini de düşünmek ve göz önünde bulundurmak zorundayız.
Değil mi? Aynen öyle. Evet. Çok önemli konular. Peki son olarak affetmenin fiziksel ve ruhsal sağlığımıza etkisinden biraz daha bahsedelim mi?
Tabii ki. Affedemediğimizde bedenimizde kronik stres yaratan bir süreç başlıyor. Bu da tabii fiziksel semptom olarak tansiyon, kalp rahatsızlıkları, bağışıklık sisteminin baskılanmasına bağlı sorunlar beraberinde ortaya çıkabiliyor. Ruhsal olarak ise sürekli olarak öfke hissetmek ve kin duygusu hissetmek de yine içsel barışımızı bozan, yani içsel huzurumuzu bozan sebepler olabiliyor. Affetmek bir nevi ruhsal bir arınmadır. Yani affettiğimiz zaman kalbimiz hafiflediğinde gerçekten bedenimizi de çok net bir şekilde hafif hissedebiliyoruz.
Burada Çin tıbbından da bahsetmek lazım. Öfke karaciğeri asıl bozar.
Tabii ki safra kesesi üzerinde de çok etkili.
Aynen öyle ve hatta şeyi söylerler, hani çok öfke duymak işte karaciğeri safraya bozduğu gibi bazen karaciğer problemleri de çok öfke duymasına sebep olabilir o kişinin. İki taraflı birbirini etkileyebiliyor. Ama orada kalbin de çok etkisi var. Evet, biz hafiflediğimizde kalbimiz de çok hafifler gerçekten. Peki bilimsel boyutuna bakalım mı? Affetmenin sağlık üzerindeki etkileri bilimsel olarak çalışılmıştır elbette. Bu çalışmalar ne anlatır mesela bize? Neyi söylüyorlar?
Affetmenin gerçekten de sağlığımız üzerinde etkileri var. Bilimsel çalışmalar da affetmenin hem fiziksel hem de ruhsal sağlığımızı olumlu yönde etkilediğini gösteriyor. Bu konuda American Physiological Association tarafından yapılan bir araştırma var. Affetmenin depresyon ve kaygı düzeylerini önemli ölçüde azalttığını ortaya koyan bir çalışma. Tabii bunun yanında affetmenin yine kalp sağlığını koruması üzerine etkilerinden de bahsediyor yapılan çalışmalar. Journal of Behavioral Medicine dergisinde yayınlanan bir çalışmada da mesela affeden insanların, yani o kin tutmadan olan olayları, yaşadığı tecrübeleri, süreçleri affeden insanların tansiyon ve nabızlarının daha stabil olduğu, daha düşük seyrettiği ortaya çıkarılmış ve affetmenin kesinlikle kortizol seviyesini, yani stres hormonlarını azaltıp kalp damar sistemi, kalp damar sağlığı üzerinde olumlu etkilere sahip olduğunu da yine bilimsel çalışmalar göstermekte.
Bu tür duygusal çalışmalar bizim sinir sistemimizi doğrudan etkiliyor.
Evet. Oldukça fazla etkiliyor hem de.
Peki beyinle affetmek arasında bir ilişki var mı? Yani affetmenin beyindeki etkileri neler peki?
Özellikle bu affetme sürecinde beynin bazı bölgelerinin oldukça aktif hale geldiği ortaya çıkarılmış. Özellikle prefrontal korteks dediğimiz, yani bizlerin mantıklı düşünme ve karar verme merkezinden bahsediyoruz. Affetme sürecinde bu merkez oldukça yoğun çalışıyor. Aynı zamanda da yine amigdala dediğimiz beynimizin bir kısmı, bu da duygusal tepkilerden sorumlu olan bölgemiz. Hem prefrontal kortekste yoğun bir çalışma var, hem de amigdalada bir rahatlama durumu söz konusu oluyor. Bu konuda yapılan bir araştırmaya göre mesela affetme pratiği yapan kişilerde fonksiyonel beyin görüntülerinde daha fazla nöroplastisite yolaklarının gözlendiği ortaya çıkartılmış. Bu da affetmeyle birlikte aslında beynimizin daha esnek ve uyumlu hale geldiğini gösteriyor. Yani bilimsel olarak da bakıldığında affetmenin sadece ruhu değil, beyni de çok olumlu şekilde değiştirdiğini, olumlu yönde değiştirdiğini ifade edebiliyoruz.
aslında bir kişiyi affetmemek, onu devamlı zihninde ve anında tutmak demek.
Evet.
İlgin ve farkındalığın hep oraya gidiyor demek. Yani sen ona ne kadar öfkelensen de, kızsan da aslında onu bırakmamış oluyorsun. O aradaki bağı daha da güçlendirmiş oluyorlar.
Evet, sürekli olarak görünmez bağlarla zaten birbirimize bağlıyız ama affedemediğimizde bu bağlar, şöyle düşünebilirsiniz. Yani ellerden, kollardan herhangi bir yere bağlı olduğunuzda nasıl hareket edemiyorsanız bu da aynı şekilde. Yani o affedememenin verdiği prangalar sizin hayat içerisinde sağlıklı adım atmanızı ve ilerlemenizi engelleyen durumlar da yaratabiliyor.
Affetmek için somut adımlar atmak mümkün mü? Bunun için yapabileceğimiz bir takım pratikler var mı acaba?
Elbette. Bu konuda kullanabileceğimiz bazı etkili pratikler var. Mesela bunlardan bir tanesi affetme meditasyonu. Sessiz bir ortamda oturup, kendi nefeslerimizle baş başa kalıp, farkındalığımızı kendi bedenimize getirip, o affetmek istediğimiz kişiyi ya da kendimizi gözümüzde canlandırmak. Ve bu doğrultuda tabii biraz daha derin bir içsel çalışmadır ama en azından şu an çok kaba haliyle ifade etmek istiyorum. O anı, affedemediğimiz durumu tekrardan gözümüzün önünde canlandırıp veya o kişiyi canlandırıp seni serbest bırakıyorum ve bu yükü taşımak istemiyorum ya da bu yükü bırakmaya niyet ediyorum şeklinde olumlu cümlelerle bu affetme meditasyonunda süreci destekleme yapabiliyoruz. Beraberinde affetme için yazma terapisi de çok kıymetli. Biraz önce söylemiştim, bahsetmiştim, bir kağıda affetmek istediğiniz kişiyle ilgili hisleri yazmak. Sonra da bu kağıdı yakarak veya suya bırakarak sembolik olarak aslında özgürleştiğimizi ifade etmek ve sembolik olarak o öfke duyduğumuz, affedemediğimiz kişiyi serbest bırakmak. Bir diğer yöntem affetme günlüğü olabilir. Burada da düzenli olarak affetmek istediğimiz duyguları yazabiliriz. Şu çok kıymetli, ben bunu çok kullanıyorum. Yazmak gerçekten zihni ve kalbi arındıran bir süreç. Ve beraberinde de tabii ki yazı yazmak beyindeki bu nöroplastisite dediğimiz yeni yolakların oluşmasında da çok çok etkili. Tabii ki bunu çağımız içerisinde düşünürsek, hani geçmişe göre şu an biraz daha yazmaktan uzaklaştık. Biraz daha teknolojiyle birlikte bu süreçten uzaklaştık ama bu beynimiz için inanılmaz bir pratik, bunu böyle söyleyebilirim. Yani söz konusu olumsuz duyguların sağlıklı sağaltımı olduğunda yazmadan, yani yazma pratiğinden affetme günlüğü yapmaktan mutlaka faydalanabilirsiniz. Ve yine aklıma gelen bir diğer uygulama da empati uygulaması olabilir. O öfke duyduğumuz kişinin, karşımızdaki kişinin yaşadığı zorlukları ve onun bakış açısını anlamaya çalışmak. Bu da belki affetme sürecini kolaylaştıran bir basamak olabilir. Elbette kolay değil. Yani o yaşadığımız olayın bize hissettirmiş olduğu duygu şiddetine göre bu söylemiş olduğum tüm çözümlerin zorluk derecesi değişkenlik gösteriyor. Yani yaşadığımız olay bizde çok ciddi travma bırakan bir olaysa mesela empati uygulaması yapmak bizim için çok çok zor olabilir.
Hele çok kırgınlığı varsa.
Aynen öyle. Yani
onu yapmak çok daha zor.
Evet, hani genel anlamda bunları söyleyebiliriz ama yaşanan olaylar özelinde biraz daha uygulanan teknikler farklılık gösterebilir.
Peki kitap önerileriniz olur mu? Ben biraz daha bu konuda okumak istesem, bilgilenmek istesem bana hangi kitapları önerirsiniz?
Burada Joyce Meyer'in hani Türkçe bir kaynak arayanlar için kitabı önerebilirim. Affetmenin Gücü adlı kitabı. Affetmenin mucizelerini anlattığı oldukça keyifli ve güzel bir kitap. Yani bu konuda yabancı kaynaklar biraz daha fazla. Mesela The Book of Forgiving diye affetmenin 4 adımını anlatan güçlü bir rehber var. Veya Radical Forgiveness diye yine hayata daha radikal bir bakış açısıyla yaklaşarak affetmeyi anlatan bir kitap. Ve yine duyguları serbest bırakmak ve affetmek üzerine İngilizce bir kaynak olarak Letting Go, The Pathway of Surrender diye bir İngilizce kaynak var. Ama Türkçe kaynaklar içerisinde dediğim gibi Affetmenin Gücü kitabını ben çok seviyorum. Kesinlikle bunu tavsiye ederim.
Çok teşekkür ederiz. Çok değerli ve çok önemli bir konuyla beraberdik ve çok değerli farkındalıklar kazandırdın. O yüzden de çok teşekkür ederiz ve belki de bu sohbet birçok kişinin bu affetmeye ve öfkeye biraz daha farklı bakmasına yardımcı olabilir.
Ben teşekkür ediyorum çünkü affetmek gerçekten kendimize verdiğimiz en büyük hediyedir. Yani bugün bir durup düşündüğümüzde kendim için bugün ne yapabilirim dediğinizde belki de en önemli hediyelerden bir tanesi geçmişe dair yaşadığınız bir kırgınlık, affedemediğiniz bir olay veya affedemediğiniz bir kişi varsa onu affetmek ve bunun için niyet etmek bence bugün kendinize verdiğiniz en büyük hediye olacak. unutmayın, affetmek karşımızdaki kişiyi değil, kendimizi özgürleştirmektir ve geçmişin yüklerini bırakmak için lütfen cesur olun. Çünkü siz buna değersiniz. Yüklerimizden arınıp daha hafif bir ruhla yürüyebildiğimiz daha keyifli ve güzel günlere diliyorum. Hepinize programda bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum.
Evet, herkes için güzel, keyifli yeni bir hafta diliyoruz. Ve bu hafta içerisinde en azından bir tane kendinize affetme ritüeli yapın. Bir konu hakkında olabilir, bir kişiyle ilgili olabilir. Belki yeni bir yolculuğunuz olur. Güzel bir içsel keşifte bulunursunuz. Sevgiyle kalın. Haftaya tekrar beraber görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili dinleyicilerimiz.